Ayrım 51. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 446. Hizb-ü Tahrir ve Yer Çekimi. Milo'nun kapısını hızla 3 kere çaldım. Birkaç saniye sonra kapı açıldı. "Merhaba Zehra, içeriye gel," dedi Milo ve eliyle içeriği işaret etti. Ne kadar hoş görünüyordu. Hem kendi tenine hem de şık spor ayakkabılarına uyan kahverengi kadife bir ceket, temiz, açık mavi, taşlanmış bir kot pantolon giymişti. Çenesinin ucunda ve çene kenarlarındaki kahverengi kıvırcık kıllar gerçek sakala dönüşmüştü. Erkekler artık oğlan olmadıklarını göstermek istediklerinde böyle oluyordu mutlaka. "Teşekkürler," diyerek içeriye girdim. Arkamdan kapıyı kapattı ve içeriye girip oturmamı söyledi. Her iki yatakta yapılmıştı. Ama battaniye ve yastık yalnızca Milo'nun yatağında vardı. Ben de oraya oturdum. "Bir şey içer misin?" diye sordu mutfaktan. Bir bira içmek iyi olurdu. Yalnızca tek veya iki yudum aldıktan sonra bile hissettiğim o olağanüstü etkiyi unutamıyordum. Sanki hücrelerim hemen çiçek açıp bedenimde yaşamı kutluyordu. Kafam güzel biçimde rahatlayıp düşünceler ve kelimeler kolayca birbirini buluyor ve oluşturdukları çift ağzımdan dans ederek çıkıyordu. Ama Milo sarhoş insanları sevmediğinden aşırıya kaçmamaya dikkat etmeliydim. "Bir biraya hayır demem." "Bir bira?" "Evet, teşekkür ederim." "Bir fincan naneli çay veya bir bardak meyve şurubu istemez misin?" "Bira ne olacağını düşündün Zehra?" Yanaklarım yanmaya başladı. Şimdi iş hızla düşünüp doğru yanıtı vermekti. Ama ne olacağını düşünmüştüm. Milo bira içmiyordu. O zaman niye bana ikram etsin ki? Harika bir şey olacağını düşünmüştüm. O da mutlaka iyi hissedecekti. Yalnızca pozitif ve açık olmayı unutmamalıydım. "Çay veya meyve şurubu Zehra. Şurup şekersiz ama iyi. Ben şurup içeceğim. O zaman ben de onu içeyim." Bir sürahi suyla karışık şurup hazırlayıp iki uzun bardakla yatakların arasındaki masaya koydu. Bardakları doldururken kolundaki küçük kaslar oynadı. İçimden onlara dokunmak istedim ama kendimi kontrol ettim. Björn'in yatağına oturdu. "Gelebilmen iyi oldu Zehra." "Evet," deyip başımı salladım. "Ben de gelmek istiyordum." Aramızdaki masa ve sarı şuruplar varken birden doğru dürüst bir şey söylemek zordu. Milo çok fazla uzaktaydı. Bir an onu konuşabileceğim ve belki saatler ilerledikçe dokunabileceğim canlı bir erkekten çok bir filmin başrol oyuncusu olarak gördüm. Şerefe dedim ve kendi içimde tamamen kaybolmamak için bardağımı kaldırdım. "Şerefe," diye yanıtladı gülerek ve ekledi. "Eğer seni tanımamış olsaydım umutsuz bir vaka olduğunu düşünecektim." Her konu ya çok derin ya da çok yüzeyseldi. Beynim durmuştu. O da bana adeta içimdeki tüm kuşku ve sırlarımı doğrudan görebiliyormuş gibi bakıyordu. "Kuruldan yanıt aldınız mı?" diye sordu. "Henüz değil ama avukatla görüşmeye gittim. Kuruldaki toplantı gelecek hafta. Zamanı gelmişti artık." "Evet, zaman. Bizler geldiğimizde daha kolaydı, öyle mi? Danimarka'da mülteci olarak tanınmak giderek güçleşiyor. Hükümet sağ kanadın baskısı altında ve onların mülteciler politikasını benimsemeye başladı. Ama bir sürü şey de uzun süre ihmal edildi. Bekleme süresi, pasiflik, tamamen anlamsız kurslar, gerçek bir iş, düzgün bir eğitim, bağımsızlık ve saygı yerine kontrollü bir boyun eğiş. 2 yıl boyunca yaşayan bir ölü olmak yerine merdivenleri yıkayıp temizlik yapmak için izin almaya çalıştım. Ama hayır. Yetenek kursları ve sınavlarım yeterli değildi. İş ve işçi bulma kurumundaki danışmanlar benim temizlik malzemesi bidonlarının üzerindeki etiketlerde yazılı içeriğin kimyasal bileşimini güvenlik şartları bakımından tek başıma okuma ve anlama konusunda yeterli olmadığıma karar verdiler. İş ve işçi bulma kurumu, "Bir sürü Danimarkalı da bunu yapamaz. İş tehlikeli olabilir," dedi. 7 yaşından beri çalışmış ve iç savaş atlatmış bir adama. "Danışmanın sana yardımcı olamadı mı? Benim harika bir danışmanım var." "Hayır, merdiven yıkamak benim danışmanımın ihtiraslarına biraz ters geliyordu. Üstelik maddi olarak da değmez," dedi. "Kurallar böyleydi." "Ama bekle, ciddi olarak iş gücü eksikliği olduğu zaman hem merdivenleri hem de yaşlı ve hastaların kıçını kim temizleyecek göreceğiz." "Neyse, samimi görüşüm Danimarka'da mülteci yaşamının yakın bir gelecekte iyi olmayacağı yönünde. Yakın bir gelecekte, birden artık geçmişe tamamen saplanıp kalmadığımı fark ettim. Şu anda Milo'nun odasındaydım ve şurada veya burada ama bir yerde gelecek vardı. Bu arada Björnen ve ben artık eve çıkacağız diye devam etti Milo. Yıl sonu gelmeden bir belediyeye bağlanacağız. Burada Kopenhag'da kalabilmeyi gerçekten istiyorum. Artık hayatım burada. Doğrusu tadı çok hoş olan meyve şurubundan bir yudum daha aldım. Cesaretle ve geleceğe dönük yanıt verecektim. Adeta gelecek bir bilinmez değil de yakın bir tanıdık ve müttefikmiş gibi. Ben de bunu umuyorum. Annem ve ben belki bir gün, biz Kopenhag, durakladım ama boğazımı temizleyince konuşmaya devam edeceğimin işaretini verdim. Kız arkadaşım Kuzey Jilland'a gönderildi dedim. O zamandan beri onunla konuşmadım. Milo her şeyi anladığını anlatan şekilde gülümsedi. Karnımda beni titreten bir çekilme oldu. Bu yüzden artık bardağımı kaldırmaya cesaret edemiyordum. Titrediğimi görmemeliydi. Ve belki yanlış anlayıp korktuğumu sanırdı. Oysa daha çok oturmak, özlemimi gidermek istiyordum. Kuzey Jilland diye yineledi. Onu anımsıyorum. Sana saati veren arkadaşın. Bu arada benim de sana vereceğim bir şey var. Her zaman saatin kaç olduğunu görebileyim diye Fatima'nın bana şık Dolce ve Gabbana imitasyonu verdiği zamanki gibi sıcak bastı ve utandım. Ne yazık ki benim verecek bir şeyim yoktu. Ancak hissettiğim o mutluluk hissi bu yüzden de yok olmadı. Bari Milo'nun bana vereceği çok şık veya pahalı bir şey olmasaydı. Ona daha sonra bakarız dedi Milo. Bunun dışında neler yapıyorsun? Övünmek istemiyordum ama yine de konuştuğum zaman oturduğum yatakta birazcık kabardığımı fark ettim. Kütüphane kartı aldım. Kısa bir ara verip tepki vermesini bekledim ama hiçbir şey olmadı. Bu yüzden her ihtimale karşı ekledim. Kristalgade'deki Merkez Kütüphanesi'nden. Ha evet, artık Boşnak Edebiyatı'ndan da birkaç kitapları var. Orada aradığım pek bu değil. Ne okuyorsun o zaman? Biraz karışık. En ilginçlerinden biri Nietzsche ve Simone de Beauvoir. Biliyorsun, hani şu karşı cinsle ilgili yazan kadın. Sonra Buzdağ ve Bilinçaltıyla Freud ve Darwin. Ona bayılıyorum. Bacaklarımızın gerçekte kurbağa bacağıyla aynı aileden olması. Galiba balık kılçığı da aynı aileden. Bu harika bir şey diye düşünüyorum. Milo'nun alnını kırıştırıp beni daha önce görmediğim bir mimikle seyrettiğini fark ettim. Donup kaldım. Tabii ki benim içimi okuyup bu zor kitapların tümünü ciddi ciddi okuduğumu... Tabii ki benim içimi okuyup bu zor kitapların tümünü ciddi ciddi okumadığımı anlamıştı. Herhalde abartılardan hoşlanmıyordu. Yani şu anda kitapları yalnızca karıştırıyorum. Bilmediğim o kadar çok şey var ki biraz bilgi edinmeye çalışıyorum. Ha yeri gelmişken HG neyin kısaltması biliyor musun? Kafasını sallayıp dedi ki, başladıkların ağır kitaplar. Eğer Danca öğrenmek içinse Danimarkalı yazarları okuman daha iyi. Aslında çocuk kitaplarıyla başlamak iyi fikir. Evet bunu ben de düşündüm ama Danca öğrenmek okuma isteğimin yalnızca bir parçası. Danimarka fazla büyük değil ve ben her şeyi anlamak istiyorum. Yani insan yaşamı ve dünyanın düzenine ilişkin. Mükemmel dedi ve başıyla onayladı. İlginç, buradaki ilk yılımda ben de böyle hissetmiştim. Düşündüğüm dünya diye neşeyle sürdürdüm. Öyle bir dünya ki güçsüzler, orta güçlü olanlar ve dünyanın kaymağını yiyenler arasında fazla fark olmasın. Milo gülümsedi ve dedi ki, Batı'daki büyük ekonomik eşitsizliklerin sebebi kapitalizm. İktidar zenginlerin elinde. Yalnızca varlıklı kesimin özgür olma imkanı var. Sosyalizm de daha iyi değil. Çıkış noktası belki eşitlik. Ancak sosyalistler de insanın kendinden daha büyük bir şey olduğunu tamamen unutuyorlar. Bunu iyi biliyorum dedim. Düşüncelerim sanki benden güçlü ve beni ele geçirecekler. Ama düşünceler hala benim, öyle değil mi? Tüm insanların her durumda barış içinde yaşaması, kendisi olma hakkına sahip olması ve nerede yaşamayı istiyorlarsa orada yaşayabilmesi, tabii sevdikleriyle birlikte, gerekir. Senin düşüncelerinde bir yanlışlık yok dedi Milo. Yalnızca yönlendirilmen gerek. Teşekkür ederim dedim. Öğrenmeyi seviyorum. O kadar heyecanlı ki. Televizyonu seyrettiğim zaman bir sürü şey öğreniyorum. Haberlerde anlatılanların oldukça büyük kısmını anlıyorum. Buna kesinlikle bel bağlamamalısın. Bunu ben de düşündüm. Ama sonra küçük bir test yaptım. Yine de doğru çıktı. Ne demek istiyorsun? Örneğin hava raporunu alalım. Birçokları doğru çıkmadığını söylüyor. Hava raporunu üst üste 10 gün dinledim ve ardından hem burada Osterbro'da hem de merkezde kontrol ettim. Söylenenlerin 10'da 9'u tamamen doğru çıktı. Zehra, haberler tümüyle Batı dünyasının ideolojisi ve yaşam tarzıyla boyanmış. Evet, ama biz de şu anda Batı Kuzey Avrupa'dayız dedim ve bir yudum şurup aldım. Batı dünyası, hakikatin tekelini elinde tuttuğunu sanıp bağıra bağıra demokrasi, insan hakları ve bireysel özgürlüklerden söz ederken, insanlar artık yaşamın amacını bilmeden yalnızlaşıp kafa karışıklığına düşüyor. Politikacılar kendi kültürlerinin çözüldüğünü dahi göremiyor. Gerçekte onların hakikatleri, dünyanın geriye kalanını kötü alışkanlıklarında sabitleyip, kendi müsrif hayatlarını ve aşırı tüketimlerini başkalarının sırtından sürdürmek. Bu arada onun ismi Kuzey Batı Avrupa. En azından burada savaş yok dedim. Hayır, çünkü Batı savaşlarını kendini etkilemeyecek yerlerde sürdürüyor. Danimarka'da Nazilerden bu yana savaşta olmamıştı. O da galiba yalnızca işgaldi. Bizim eski ülkemizdeki savaştan dolayı Batı'yı suçlayamayız diye düşündüm. Ama Milo'ya fazla karşı çıkmak istemedim. Her şeye rağmen istediğim ikimizin de masanın aynı tarafında olmasıydı. Üstelik belki de tüm diğer savaşlar konusunda hakkı vardı. Sonra aklıma Clinton geldi. Savaşta umudumuz olan ve sonunda bize yardım eden ve şimdi de ensesine yapıştıkları başkan. Başkan Clinton iyi biri dedim ve akıllı. İnsan ondan garanti bir sürü şey öğrenebilir. Clinton mı? Evet, onun nasıl da peşinde olduklarını izliyorum. Bu tür şeylere dayanamıyorum. Yani bazı insanlar diğerleri hakkında hüküm veriyor. Yine de seyretmekten kendimi alamıyorum. Sanki bir televizyon dizisi. Sonunda onların pençelerinden kurtulup soruşturmanın lehinde bitmesini umuyorum. Herkes gibi hareketlerinin hesabını vermesi gereken gün gelecek. Onun yakasını bırakmayanların da bir sorumluluğu yok mu? Ne için? Onun yakasını bırakmadıkları için. Başka insanların kendi istedikleri gibi yaşamasına karışmamaları gerekirdi. Zehra, her şeyi tersine çeviriyorsun. Sonunda beni anlamıştı. Neşeyle başımı sallayıp devam ettim. Aynen, deneyimlerime göre bu her zaman faydalı oldu. Dünyayı yalnızca tek bir açıdan görmeye fazlasıyla alışığız. Demek istediğim bu değildi. Peki, ama iki insan arasındaki gönüllü bir öpücük nasıl yanlış olabilir? Bu tip konularda kurallar var. İnsan böyle bir adamı kınamak zorunda. Doğru olan her şeye karşı. Bu bir ahlak sorunu. Galiba başka çeşit bir ahlak. Hakiki erdem ve doğru ahlak. Bunun karşıtı ahlaksızlık. Kız kardeşime göre ahlak beynin zayıf düşmesidir. Bunu değerli bir Fransız yazardan öğrenmiş. Adı Rimbaud. Hem içerdi hem de uyuşturucu madde kullanırdı. Aşırı hem de mutlaka beyni hasar görmüştür. İyi de ben, kız kardeşim de öyle düşünüyor. Beyni hasar görmüşlere de toplumda değer verilmesi gerekir. Ayrıca ahlakın ne sağduyu, ne farklılık, ne de bilime ya da öpüşmeye bile yer vermeyecek şekilde çok fazla yer kaplaması iyi değil. Doğru koşullarda öpüşmek yanlış değil. İyi de doğru koşullar nedir? Evlilik çerçevesinde tabii ki. Niye yalnızca o zaman? Çünkü evlilik kutsaldır. Peki ya insan evli değilse, o zaman insan bu tür şeylere uzak durur. Buna bütün insanlar inanmıyor. Bir sürü şaşkın ve yolunu kaybetmiş insan var. Bu belki doğru ama aynı zamanda çok değişik yaşam tarzları da var. Herkes aynı çerçeve içinde yaşamak istemiyor. İşte bu yüzden günlük hayata ilişkin ayrıntılı kurallar konması şart. Bu yalnızca doğruyu yapmak için bir yardım. Ayrıca Zehra, buradan sonsuza kadar tartışabilirsin. Yanlış yoldasın ve hala doğru ve yanlış diye bir şey var. Hristiyanlar için bile bu böyle. İşte sorun bu zaten. Hristiyanların bazıları Başkan Clinton'ın peşinde. Kafan karışık çünkü anlayabilmek için yeterli olgunlukta olmadığın bir şeyden söz ediyorsun. Evlilikte ihanet ve hafiflik kötü ve sert bir şekilde cezalandırılmalı. Söylediklerinin sonuçlarını kesinlikle göremiyorsun. O kadar çok Danimarka televizyonu seyretmemelisin. Şimdi bir bardak şurup daha al ve rahatlamaya çalış. Yeniden şurup doldurdu. İçerken bir bakıma haklı olduğunu düşündüm. Ama yalnızca küçük bir parça. Düşüncelerimle o kadar baş başa kalıyordum ki sonunda başkalarıyla bunları konuşurken gereğinden fazla heyecanlı oluyordum. Hepsi karma karışık oluyordu. Çünkü o çok uzaktaydı ve beynimin içinde şimdiden bir sürü fikir ve kelime dizisi dışarı çıkmak için sıraya girmişti. Ancak daha fazla yanlış konuşma riskini göze almak istemediğimden ağzımı açmadım. Milo, Amerika başkanını yargılıyordu ama anlayabiliyordum. Stajyer zamanını fotokopi çekmeye, kahve yapmaya ve telefon mesajlarını almaya kullanacağına, Clinton'la orada burada öpüşüp durmuşlardı. Ben de onu mutlaka öperdim. Başkan tetiği çekmekte biraz yavaş davranmış olsa da, Samir'den sonra kahramanım diyebileceğim en yakın kişi oydu. Milo'dan sonra, şimdi Gabi gündemden düşmüştü, ikinci olarak onu öpmek isterdim. Bardaklarımız yine boşaldı. Ben sadece bir konuk, oda da onun odası olduğuna göre radyoyu açabilir miyiz diye sorabilir miydim? Hayır, müzik dinlememiz gerektiğini düşünseydi kendisi açardı radyoyu. Ayrıca o mükemmel sanatçıların şarkıları eminim her akşam yayınlanmıyordu. Tüm işler yoluna girdiğinde Çaykovski'nin dışında hem Aniset hem de Björk'un birer CD'sini almalıydım. Çalışma grubundan yeni bir haber var mı diye sorup kendi cüretim karşısında kızardım. Kadın ağını mı kastediyorsun? Başımı salladım. Onları da kafamda çalışma grubu ile kadın ağını sürekli birbirine karıştırıyorum. Hakikaten kızlar ve oğlanlar neden ayrıydı? Çünkü iki cinsiyet arasında fark var. Bize böylesi daha faydalı oluyor. Nasıl fark? Düşünce biçimi ve ilgiler. Ayrıca fiziksel açıdan tamamen farklılar. Biz erkekler, siz kadınlara o kadar değer veriyoruz ki sizi korumak, aramıza bir parça mesafe ve ayrılık koymak zorundayız. Bu arada uzun vadede her iki cinsiyetin de aydınlanabileceği büyük ortak toplantılar yapma fikri var sanırım. Yani o zaman koruma zorunluluğunuz olmayacak mı? Önemli insanlar konuştuğunda herkes eşit bir şekilde katılma ve aydınlanma hakkına sahip olmalı. Tabii ayrı ayrı girişler ve oturma alanları olacak. Ya, o şekilde dedim ve hayal kırıklığımı gizlemeye çalıştım. Bu arada İkimizi büyük bir salonda, birbirimizden odadakinden de daha uzakta oturduğumuzu gözümde canlandırdım. Aynen diye başını salladı. 51. ayrımın sonu. Sayfa 454.